Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Avrupa'nın göbeğinde Türk bayraklılarının dalgalandığı yıllara dönüyoruz. Sultan 4. Mehmet zamanında sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa idi. Fazıl Ahmet Paşa kudretli, muktedir bir vezir idi. Avrupa o yıllar savaş içerisindeydi. Almanlarla Macarlar çarpışıyordu. Almanlarla arası açık olan Fransızlar onların muhtemel düşmanlığından, muhtemel tehlikelerinden kaçabilmek için Türk dostluğunu kazanmaya çalışıyorlardı. Bir taraftan Viyana'nın Türkler tarafından ikinci muhasarası yaklaşıyordu. Fransa kralı 14. Louis, Türklere karşı riyakarca bir politika takip ediyordu değerli dinleyiciler. Elçileri vasıtasıyla Türklere yeni tekliflerde bulunmuş fakat bunlar reddedilmiştir. Fakat Fransız elçisi Türk idarecilerini ve bilhassa sadrazamı taciz etmeye devam ediyordu. Hatta bir keresinde eski kapitülasyon anlaşmasını sadrazamın kucağına fırlatmıştır. Ve bu hürmetsizliği sebebiyle hapse bile atılmıştır Fransız elçisi. Nihayet bu başarısız elçinin vazifesine son verilmiştir. Fakat elçi memleketine dönmeden evvel Edirne'deki padişahın ayağına kadar gidip eski anlaşmaların yenilenmesini ve yeni bazı maddeler eklenmesini padişaha arz etmiştir. Padişah vaziyeti sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya intikal ettirmiştir. Sadrazam padişahım, memuriyetine son verilen bir elçinin sözlerine itibar olunmaz. Evvel emirde Bağbali'den Fransa'ya bir elçi gönderelim. Kralın efkarını ve meramını anlayalım. Ondan sonra anlaşmaya ilavesi istenilen maddelerin müzakeresi münasip olur dedi. Padişah sadrazamın mütalaasını uygun buldu ve 1669 yılının yazında Müteferrika Süleyman Ağa, müteferrika padişah yaverlerine verilen bir isimdir. Güneş Kral olarak adlandırılan 14. Louis'nin nezdine padişahın mektubunu götürmek üzere Fransa'ya gönderildi. Bu mektup nüvazişkar bir dille yazılmıştır, okşayıcı bir dille yazılmıştır ve Fransız arşivlerinde mevcuttur. Evet, padişahın mektubunu Fransa kralı 14. Louis'ye götürmek üzere vazifelendirilen Süleyman Ağa, 20 kişilik maiyetiyle yola çıktı. Yanında cariyeleri, erkek hizmetkarları ve kahvecisi Kirkor'da bulunmaktaydı. 1669 yılının Ağustos'unda Paris'e varıldı. O sıralarda değerli dinleyiciler, biraz önce size arz ettiğimiz gibi Fransızlarla Almanların arası pek gergindi. Ne pahasına olursa olsun Türk dostluğuna yapışmak icap ediyordu Fransızlar için. Bu itibarla Osmanlı padişahının göndermiş olduğu sefire, elçiye çok parlak bir ve hararetli ve ihtişamlı bir karşılama merasimi yapıldı. Kral evvela kendisine, sonra prensler ve prenseslere ve bütün saray mensuplarına milyonlar sarf ederek çok kıymetli ve ihtişamlı elbiseler sipariş etti. Kralın Türk elçisini karşılamak için giydiği elbise, dünya kurulalı beri hiçbir imparator tarafından giyilmemiş zenginlikteydi. Bu elbise kıymetli taşlarla süslenmiş, bir nevi mücevherat abidesi gibiydi. Sarayın kuyumcusu Armeson, hatıralarında 14. Louis'nin Türk sefirini kabul merasiminde giymek üzere kendisine hazırlattığı bu hususi elbise için 14 milyon frank sarf edildiğini ve görenlerin gözlerini kamaştırdığını anlatıyor. Türk sefirinin Fransız sarayındaki kabul merasimindeki şaşağı, yalnız Kral 14. Louis'nin 14 milyon franklık mücevherli elbisesinden ibaret değildi. Saray mensuplarının her birinin sırtında bir çiftlik kıymetinde zengin elbiseler vardı. Hele saray kadınlarının muhteşem tuvaletleri dillere destan olmuştu. Fransız sarayının içi ve dışı büyük masraflarla yeniden süslenmişti. Kralın oturacağı taht yenilenmiş, salonların mefruşatı değiştirilmiş, yeni konsollar, vazolar, ipek perdeler, göz alıcı bir dekorla hazırlanmıştı. Padişahın elçi olarak Fransa kralına göndermiş olduğu Süleyman Ağa'nın saraydaki kabul merasimini Darvio adında zengin bir tacir hazırlamıştır. Bu tacir sonradan Türkiye'ye gelmiş, İstanbul, Edirne ve Şam'a dair hatıralarını sonradan neşretmiştir. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile ve hatta Sultan 4. Mehmet'le de görüşmüştür. Hatıralarında Osmanlı ordusunun fevkalade kuvvetli olduğunu yazıyor ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı babası Köprülü Mehmet Paşa'dan da üstün büyük bir devlet adamı olarak vasıflandırıyor. Evet, Fransız Sarayı'nın ve kralının bu kadar haşmetli hazırlığına karşı Türk elçisi Süleyman'a çok lakayt kaldı değerli dinleyiciler. Merasim kapısına mahiyetini bırakarak 14. Louis'nin huzuruna alelade bir elbise giymiş olarak girdi. Fransızlar Türk sefirinin üzerindeki elbise için kavaf işi bir kostüm diye alay ettiler. Türk elçisinin bu basit ve sade kıyafeti, azametli ve haşmetli kral ile mahiyetindekileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Süleyman Ağa heybetli bir boya malikti. Kralın huzuruna girdiği zaman ne diz çöktü ne reverans yaptı. Sadece başıyla kralı selamlayıp ellerini birbirine kavuşturdu ve Sultan 4. Mehmet'in mektubunu krala verdi. Kral o 4. Louis o kadar üzgündü ki mahiyetindekilere mektubun uzun olduğundan bahisle orada okunmasına lüzum görmediğini söyledi. Okutup cevabının verileceğini soğuk bir dille elçi Süleyman Ağa'ya bildirdi. Gerek Süleyman Ağa'nın basit kıyafeti, gerek yapılan azametli merasim karşısında herhangi bir takdir kelimesi kullanmaması, hatta yapılan muazzam merasimi ve lüksü istihza eder, alaya alır tutumu Fransa sarayını kızdırdı. Vaka Süleyman Ağa, bunu Osmanlı Devleti'nin haşmetini göstermek üzere yapmıştı. Yani sizin yaptığınız bu ihtişam bizim için hiçtir. Çünkü kralın mücevherlerini süsleyen, elbisesini süsleyen mücevherleri Süleyman Ağa padişahın atlarında, merasimde bindiği atlarının boynunda görmüştü. Fakat Süleyman Ağa da bu kralın bu tutumundan dolayı neşesiz olarak huzurdan ayrıldı. Fransızlar Türk elçisini karşılamak için hazırlanan bu debdebeli merasimde ondan gördükleri bu lakayt tavrı, bu umursamaz tavrı affetmediler. Bunun intikamını alacak tedbirlere başvurmakta da gecikmediler. Elçinin dönüşünde, Fransa topraklarından geçişinde onu ve mahiyetini aç bırakmak, bayat etmek, etler, çürük meyveler yedirmek suretiyle güya tazip ettiler. Hatta meşhur piyes yazarı Molière'e Türk sefirini hicvetmesi için Bourgeois Gentilhomme adlı bir piyes yazdırdılar. Bu piyesi bizzat Versailles Sarayı'nda krala kahkahalarla seyrettirerek güya Süleyman Ağa'dan bir nevi ölç aldılar. Fakat hasmın sitemini anlamamak hasma sitemdir demişler. Süleyman Ağa'nın bu şeyler hiç umurunda bile değildi. Değerli dinleyiciler, Türk elçisi Süleyman Ağa Paris'te çok güzel bir ev buldu. Atlarıyla, mahiyetindeki cariyeleri, köleleriyle bu konağa yerleşti. Kıyafeti pek basitti ama beraberinde getirdiği zengin şark eşyalarıyla süslediği salonunda çok yakışıklı gözüküyordu. Süslü minderler üzerinde Parisli misafirlerini kabul etmeye başladı. Acem halıları, İstanbul'dan getirdiği nadide kokular içerisinde ziyaretine gelen misafirleri bol kahve içmekten mahmurlaşan süzgün gözlerle karşıladı. Gelen misafirler Süleyman Ağa'dan hüsnü kabul ve iltifat gördüler. Bu evin alaturka mefruşatı, halıları, vazoları, minderleri, sedirleri, gül yağı kokan eşyası mistik bir hava meydana getirmişti. Minderler üzerinde diz çöker gibi oturuşlar ve içilen kahveler Fransa'da günlük mevzu haline geldi. Herkes böyle bir Türk evini görmek için can attı. Süleyman Ağa'nın köleleri ve cariyeleri gelenlere büyük çini bardaklarla kahve ikram ediyorlardı. Öyle oldu ki Süleyman Ağa'nın evi Paris'teki sosyetenin uğrağı haline aldı. Gelenler bol kahve içerek burada adeta büyülendi. Bu suretle Paris'in maddi ve manevi hayatına yeni bir hava geldi. Kahve ile Süleyman Ağa günün kahramanı oldu. Süleyman Ağa'nın salonunda yeni bir atmosfer bulan ziyaretçiler arasında Paris'in çok ileri gelen zenginleri, sosyetesi, markiler, markizler, dükler, düşesler, kontlar, kontesler de vardı. Bunlar geldikçe rengarenk minderler ve sedirler üzerinde otururlar, bol bol kahve içerlerdi. Kahve bu sayede Fransa'ya yeni moda bir içki olarak girdi. Aynı kahve daha sonra Viyana muhasarasında terk edilen çuvallarla ganimet olarak Avusturya'ya da tanıtılmış oldu. Yine aynı kahve İngiltere'ye reçeteyle satılan bir ilaç olarak girdi. Süleyman Ağa aynı zamanda çok nüktedandı. Eve gelip giden Fransız sosyetesinde kahve hakkında türlü hikayeler anlatır ve onları güldürürdü. Rivayete göre Süleyman Ağa, Arabistan'da bir ağacın meyvesini yiyen keçilerin ay ışığında raks ettikleri görülmüştü. Bunun üzerine keçinin yediği meyvelerin kahve olduğu anlaşıldı diyerek kahvenin menşeini anlatırdı. Ve kahve adının kavi, hatta kuvvetten geldiğini söyler ve bu bakımdan kahve içenin kuvvet kazandığını söylerdi. İşte Süleyman Ağa'nın ikramlarıyla kahveyi tanıyan Fransızlar bunu yıllarca moda olarak, sonra da gıda olarak kullandılar. Süleyman Ağa, Türkiye'ye dönerken kahvecisi Kirkor'u Paris'te bıraktı. Kirkor, ki Ermeni idi, sonradan adını Pascal olarak değiştirdi, orada kaldı. Paris'te seyyar kahvecilik yaparak pişirdiği kahveleri gündüz dükkanlara, gece evlere dağıtarak çok zengin oldu. Ve böylece Fransa'da kahve yayıldı. İkinci Viyana muhasarasından sonra da ganimet olarak Viyanalıların eline geçen kahveler orada pişirilip içilirken Paris'te de ilk Türk kahvehanesi açıldı. Günümüzde bir lokantadır bu kahvehane ve asırlar boyunca Fransızların en meşhur şairlerini, diplomatlarını, sanatkarlarını ağırladı. Bunlar Fransa'da, Paris'te ilk defa kahve yudumlayan ve Fransızlara kahveyi tanıtan Türk elçisi Süleyman Ağa'yı andılar. Değerli dinleyiciler, herkesin hemen hemen ismini duyduğu ve ismi çapkınlıkla özdeşleşmiş bir asilzade, Venedik asilzadesi var. Casanova. Casanova Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bir müddet kalmış, hatta Türk misafirperverliğinden ve Müslümanlığın prensiplerinden etkilenmiş, bir ara dinini değiştirmeyi bile düşünmüştür. Onun hatıralarından sizlere bazı pasajlar sunmak istiyoruz. Altı gün süren bir deniz yolculuğundan sonra Çanakkale Boğazı'na girdik. Şansımız yaver gitmiş, havanın açık, denizin düzgün zamanına rastlamıştım. Çanakkale'de Venedik gemisinden ayrılarak bir Türk yelkenlisine bindik. İstanbul'a kadar bir Türk gemisiyle gidecektik. Hem Türklerle bir arada bulunmak hem de İstanbul'a, padişahın baş şehrine gitmek beni müthiş heyecanlandırıyordu. İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu çok işitmiştim. Ama yine de şehir uzaktan seçilmeye başlayıp da camiler, minareler, muhteşem saray ve konaklar gözlerimin önünde belirdikçe önüne geçemeyeceğim bir heyecana kapıldım. Hiç tereddüt etmeden şu kadarını söyleyebilirim ki dünyanın hiçbir tarafında tabiat bu kadar güzel değildir. Bu yalnız benim görüşüm değil, benden çok daha önce Bizans İmparatoru da deniz yoluyla buraya gelip de şehri görünce, dünyanın baş şehri olmaya layık bir yer varsa buradan başkası olamaz demiş. İstanbul'da karaya çıktığım zaman önce tavsiye ettikleri gibi doğruca Haliç'in karşı kıyısında ağaçlıklar arasındaki Pera'ya, Venedik Sarayı'na gittik. Hava son derece sıcaktı. Sefarettekilerin bir kısmının şehir dışındaki sayfiye yerlerine göç etmiş olduklarını öğrendik. Venedik elçisi Dona da Boğaz'ın batı kıyısındaki serin havasıyla meşhur büyük dereye bir konak kiralayarak yerleşmişti. Burada bana ilk tavsiye ettikleri şey, Venedik elçisinin haberi olmadan hiçbir yere gitmemek ve yanıma bir yeniçeri almadan ortalıkta gezmemek oldu. Ben de bu tavsiyeyi aynen yerine getirdim. İstanbul'a geldiğimin ertesi günü Osman Paşa'yı ziyarete gittim. Osman Paşa, Türklerin hizmetine girdikten sonra adını ve hayat tarzını değiştirmiş Bonneval kontuydu. Müslüman olmuş, Osman ismini almıştı. Osman Paşa'nın konağında kabul edildiğim salon zemin kattaydı. Fransız usulü döşenmişti. Kendisiyle tanıştığım zaman da karşımda Fransızlar gibi giyinmiş, şişmanca bir zat görünce pek fazla şaşmadım. Osman Paşa benden hoşlandığını söyledi ve perşembeleri konağına yemeğe gelirsem çok memnun kalacağını ilave etti. Bunun için de perşembe günleri bir yeniçeri göndereceğini bana söyledi. Bir müddet karşılıklı konuşup sohbet ettikten sonra beni kütüphanesine götürmek istediğini bildirdi. Kütüphane, bahçenin karşı tarafında tek katlı bir binaydı. Osman Paşa'nın bu kütüphanesinde bana içki ikram etti. Ben de kendisine şaşkınlığımı beyan ettim. Herhalde müftüden bu hususta gerekli müsaadeyi almışsınızdır diyecek oldum. Paşa, ben yaşlıyım. Kadınlar insanı ölüme yaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Ben son günlerimi huzur içinde geçirmek için bu kütüphaneye sık sık geliyorum dedi. Müftü, Kur'an'da haram olduğu belirtilen hiçbir şeye müsaade edemez. Bu vicdani bir meseledir. Ben günahımı çekiyorum, bunun günah olduğunu biliyorum. Müftü bana bunun için izin veremez, dedi. Kendisiyle görüştüğümün üçüncü günüydü. Osman Paşa bir adamını göndererek beni beklediğini haber verdi. Kalkıp gittim. Yemek tamamen Fransız usulünde hazırlanmıştı. 8 kişiydik. Aramızda yüksek rütbeli bazı Türkler de vardı. Konuşmalar tamamıyla İtalyanca oldu. Bu arada Türkler sükunetlerini muhafaza ettikleri gibi aralarında da hemen hemen hiç konuşmadılar. Bunların bu görgülülüklerine, terbiyelerine doğrusu hayran oldum. Çünkü toplantıda tanıştığım ağırbaşlı, bakışlarından son derece zeki ve bilgili olduğu anlaşılan bir zat dikkatimi çekmişti. Kim olduğunu sordum. Yusuf Ali adında, görmüş geçirmiş, hali vakti yerinde birisi olduğunu söylediler. O da benimle alakalanmış olmalı ki bir gün köşküne davet etti. Çağırdığı gün erkenden köşküne gittiysem de kendisini bulamadım. Bir saray yavrusu denecek kadar muhteşem köşkün bahçesini tanzim eden hizmetkarı bana, efendisinin çok mühim bir işi çıktığı için köşkten ayrılmak mecburiyetinde kaldığını, fakat 2 saate kadar döneceğini bildirdi. Bu arada da sıkılmamam için ancak binbir gece masallarında rastlanabilecek güzellikteki bahçeyi gezdirdi. Bilhassa çiçeklere hayran olmamak mümkün değildi. Bahçıvan bir yandan beni gezdiriyor, bir yandan da aslen Napoli'li olduğunu, 30 yıldan beri beyin hizmetinde bulunduğunu anlatıyordu. Gençliğinde denizciymiş ama Türklere esir düşmüş, köle olarak satılmış. Beyin yanında o kadar rahatım ki bana vereceği en büyük ceza beni azat etmektir diyordu. Nihayet Yusuf Ali geldi. Atından inerek beni selamladı. Sonra sohbet etmek üzere denizi gören geniş bir daireye geçtik. Açık duran pencereden esen kuzey rüzgarı İnsana Temmuz'un ortasında olduğumuzu unutturuyordu. Yusuf Ali'nin İstanbul'da tanıştığım insanların en alaka çekicilerinden, en enteresanlarından biri olduğunu anlamakta gecikmedim. 2 karısı ve onlardan olma 2 oğlu ile 1 kızı vardı. Oğullarından büyüğü Selanik'e yerleşmiş, ticaret yapıyormuş, son derecede zengin olmuş. Küçük oğlu ise sarayda, padişahın hizmetinde çalışıyormuş. Onun da eline çok para geçiyormuş. Kızı ise 15 yaşındaymış ve söylediğine göre dünya güzeliymiş. Adı Zelmi. Güzel olduktan başka son derecede iyi terbiye edilmiş bir kızmış. Üstelik kendisi vefat edince servetinin büyük bir kısmı da ona kalacakmış. Çocuklarının anneleri ölünce Yusuf Ali bir daha evlenmiş ama ondan çocuğu olacağını hiç tahmin etmiyormuş. Çünkü 60 yaşındaymış ve kendisini pek yorgun hissediyor. Tekrar çocuk sahibi olmayı da göze alamıyormuş. Bir akşam yemeğinde İslam dinine samimi olarak bağlı bulunan Yusuf Ali ile din mevzuunda konuştuk. Ona Müslümanlığın resim ve heykeli men etmesini doğru bulmadığımı söyledim. Cevap olarak bana bak evladım dedi. Bütün peygamberlerin Allah'ı tanıttığı kavimler putperestti. İnsanlar zayıftır. Aynı şeyi görünce yine eski hatalara düşebilirler. Ben de onlara bana göre insanlar bir hayale değil, fakat ancak hatırasını yaşattıkları ilahi varlığa inanabilirler dedim. Yusuf Ali, ama unutma ki Allah maddi değildir. Basit zihinlerden onun maddi olabileceği fikrini uzaklaştırmak lazımdır. Halbuki siz Hristiyanlar Allah'ı gördüğüne inanıyorsunuz. Ben elbette inanıyoruz. Bize bu inancı veren gene kendi dinimizdir dedim. Yusuf Ali, ama bu batıl inanç putperestliktir. Çünkü görmüş olduğunuz maddeden başka bir şey değildir. Halbuki Allah'ın müşahhas hale gelmesi onun varlığının esasına aykırıdır. Allah-u Teala o kadar büyüktür ki insanlar ona hiçbir şey ilave edemezler. Peygamberimizin bize tanıttığı Allah budur. O bütün insanların peygamberidir. Allah müşahhas değildir, cisim değildir ve bir tanedir. Halbuki siz onun bir ve üç olduğunu söylüyorsunuz. Bu ise Allah fikrine tamamen zıt bir şeydir. Ben işin burası esrarlıdır dedim. Yusuf Ali ise Allah tektir ve cisim değildir evladım. Eğer onun üçlü bir terkip olduğunu ispat edersen ben dinimi bırakmaya razıyım dedi. Azizim Yusuf Ali dedim. Benim dinim buna muhakeme etmeden inanmamı emrediyor. Ve şunu itiraf edeyim ki eğer bu mevzuda fazla düşünecek olursam baba dinim olan Hristiyanlığı terk edeceğimden korkuyorum dedim. Yusuf Ali, İstanbul'da kaldığı müddetçe sık sık, hiç olmazsa haftada bir kere görüşmemizi istedi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Günleri şehri gezerek, tanıştığım kimselerin konaklarına, köşklerine ziyaretler yaparak geçiriyordum. Bu arada en çok ziyaretine gittiğim kimse de Yusuf Ali idi. Bir gün karşılıklı oturmuş sohbet ederken, Yusuf Ali ansızın evli olup olmadığımı sordu. Evli olmadığımı söyleyince, beni iyi dinle dostum dedi. Sana daha önce 15 yaşında son derece güzel ve iyi yetişmiş bir kızım olduğundan bahsetmiştim. Servetimin büyük bir kısmı da ona kalacaktır. Ahu gibi simsiyah gözleri, bembeyaz bir teni, ceylan gibi bir yürüyüşü vardır. Rumcayı bir Rum gibi, İtalyancayı bir İtalyandan farksız konuşur. Nakışın alasını bilir, şiir söyler. Onun karşısında kalbi heyecanla çarpmayacak bir varlık tahayyül edemem. Sana demek isterim ki, eğer istersen kızımla evlenebilirsin. Ama bir şartla. Evvela Müslüman olup dinimizin bütün icaplarını yerine getireceksin. Hemen karar vermeni istiyor değilim. Sana tam bir sene mühlet veriyorum. Bu müddet zarfında seni Edirne'ye, akrabalarımın yanına gönderirim. Orada yerleşip hem dilimizi hem dinimizi öğrenir, bol bol düşünebilirsin. İstersen İstanbul'a gelip kızımla evlenirsin. Kabul edersen sana dayalı döşeli bir konak, aşçılar ve hizmetkarlar da veririm. Unutma, senden tek istediğim hak dini seçip Müslüman olmandır. Yusuf Ali bunları söyledikten sonra cevap vermeme meydan bırakmadan kalktı, beni içeride tek başıma koyarak dışarı çıktı. Şaşırmıştım, ne diyeceğimi, neye karar vereceğimi bilemiyordum. O günden sonra öylesine dalgınlaştım ki, Venedikli dostlarım üzerimdeki bu durgunluğun hemen farkına vardılar ve sebebini araştırmaya başladılar. Böylece aradan 4 gün geçti. Yusuf Ali'yi tekrar görmeye gittiğimde çok heyecanlıydım. En büyük endişem bu mevzuya nasıl temas edeceğimi bilememekten ileri geliyordu. Yusuf Ali bunu sezmiş gibi meseleyi kendisi açtı. Kızım hakkında düşündüklerini sorabilir miyim dedi. Bilmem ki diyecek oldum. Acaba kızınız benden hoşlanır mı? Sen dedi, bu bakımdan hiç endişe etme. Kızım da üvey annesi de seni gayet iyi tanıyorlar. Her gelişinde kafes arkasından seni görüyorlar, konuştuklarımızı dinliyorlar. Yusuf Ali'den mühlet istedim ve en az 15 gün kendi kendime bu meseleyi düşündüm. Henüz Zelmi'yi görmemiştim. Görmek de istemiyordum. Ancak eğer görürsem ona aşık olacağım hemen hemen muhakkaktı. O takdirde dinimi değiştirip Müslüman olmam da muhakkak demekti. Halbuki ben bir yere bağlanıp kalacak yaratılışta değildim. Üstelik Türkçe zor bir lisandı. Edirne'ye gidip bir yıl beklemek de işime gelmezdi. Ben macera için yaratılmış bir insandım. Onun için iş tahakkuk etmeyecekti. Yusuf Ali de hareketlerimden bunu anlamıştı. Zaten İstanbul'dan ayrılacağım gün de yaklaşıyordu. Yine geldiğim gemiyle Korfu'ya gidecektim. Gemiye bindiğim gün güvertede bana gönderilmiş bir yığın hediyenin büyük bir kısmının Yusuf Ali tarafından yollandığını anlamakta zorluk çekmedim. Kocaman bir sandık dolusu en iyi cins moka kahvesi. Moka Yemen'in bir şehridir değerli dinleyiciler. En iyi kahve burada üretilir. Aynı zamanda bağcıksız, kısa konşlu ayakkabılar da burada yapıldığı için mokasen kelimesi de buradan gelir. Moka ayakkabısı demektir. Evet, hediyede bir sandık dolusu en iyi cins moka kahvesi. Bir o kadar en iyi cins işlenmiş tütün, yasemin ağacından üstü altın işlemeli bir çubuk ilk aklıma gelenler. Şehirde tanıştığım bir başka dostum da kocaman bir fıçı bal şerbeti hediye etmişti. Bundan başka diğer tanıdıklar tarafından sayılamayacak kadar çok hediyelerin gönderilmesi beni çok sevindirmişti. Gemi demir aldı, yavaş yavaş limandan çıktı. İncecik minareleriyle bir kat daha güzelleşen İstanbul yavaş yavaş geride kalıyordu. Bir daha bu memlekete gelip gelmeyeceğimi hiç bilmiyordum. Korfu'ya kadar olan seyahatim çok eziyetli geçti. Orada gemi değiştireceğim için yanımdaki bütün bu hediyeler elimi kolumu bağlıyordu. Ben de onları Korfu'da ilk önüme gelene sattım. Elime geçen para küçük çapta servet sayılabilecek derecedeydi. Evet değerli dinleyiciler, Venedikli Casanova'nın 18. asırda İstanbul'a yapmış olduğu seyahat ve bu seyahat hatıraları bu kadar. Ne yazık ki Müslümanlıktan ve Türk geleneklerinden, Türk misafirperverliğinden çok etkilenmiş. Fakat Müslüman olmakla şereflenememiş, büyük bir fırsatı kaçırmış. Ve bu hafta da biz bununla iktifa edelim. Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka programda başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.